Evet, vakit geldi, uyanalım. Rab bizi konuşsun şimdi. Yine İbrahimler mektubundan okumak istiyorum. Bugün bölüm 12'ye bakacağız. 1'den 13'e kadar. Ve o da 3 büyük konu göreceğiz. İmanlı yarışıyor. 1. İmanlı yarışıyor. 2. İmanlı terbiye oluyor. Ve 3. İmanlı kendini toparlıyor. Rab bizi bu ayetlerde bu 3 büyük konuya konuşmak istiyor. Biliyorsunuz İbraniler mektubu öyle kişiler yazıldı ki Yahudilikten gelme, büyük bir iştahla İsa'yı Mesih olarak kabul ettiler. Ama sonra dışarıdan gelen baskılar yüzünden vazgeçmek üzereydiler. Dayanamıyorlar baskıya. Biz bunun yani 1%'ini, %1'ini görmedik. Neden bize baskı yapıyorlar? Pek bir şey yok değil mi? Ama gerçekten baskı başlarsa biz dayanacağız mı? Başka faktörler var, başka işler var bizi baskı yapıyor. Ve biraz bunlara bakacağız bugün. Ama her bir imanlı, özellikle bizim aramızda görüyorum, hani Bulgaristan'da kalanları diyorum artık, gidenlere konuşmuyorum ama biz geri kalanlar sanki öyle bir baskı altındayız ve dikkat etmezsek bu İbraniler gibi de caymak üzere olacağız. Yani vazgeçeceğiz İsa Mesih'ten. Belki yürekten vazgeçmeyeceğiz. Aa, ben gene imanlıyım ama ruhun ateşi bizde yok. Canlı bir diri, bir şahitlik olmayacak. Ve o yüzden bugün Rab bize ne konuşuyor 12. bölümde? Bakalım, 3 parça. Birincisi, imanlı yarışıyor, imanlı bir yarış içinde bulunuyor. Ayet 1. Evet, gördük ki etrafımızda o kadar büyük bir kalabalık şahitler var. Madem öyle, bütün yüklerden ve bizi çok çabuk saran günahtan soyunalım. Ve bizim için hazırlanmış olan yarışta sabırla koşalım. Gözlerimizi İsa'ya dikelim. İmanımızı başlattıran ve tamamlayan O'dur. Kendisi için bir sevinç hazırlanmıştı ve o sevincin uğruna haçın utancına hiç önem vermeden dayandı. Ve artık Allah'ın kral iskemlesinin sağında oturdu. Evet, ona bakın. Günahkarlar ona ne kadar karşı geldiler ve o gene de dayandı. Yoksa canlarınız yorulacak, soluğunuz bitecek. Evet, ondan kendimizi koruyalım değil mi? Canlarımız yorulacak, soluğumuz bitecek. Ve işte hayatın şartları öyle oldu artık. Biz bu hayatın şartlarıyla uğraşırken birçok imanlı bu duruma düştü. Yorulmuş, soluk bitmiş. Ve ne yapacağız bu durumda? Bakın ne kadar güzel söylüyor. Gözlerimizi nereye dikelim? Değil cennete, değil kitaba. Bunlar hepsi doğru. Ama bu da diyor İsa'ya dikelim. İsa'ya dikelim. O bizim örneğimiz. Onun önüne bir sevinç koyuldu. Babasının yanına dönecekti. Ama bu sevincin hatırına, o sevincin uğruna nelere katlandı. Ve bu bize örnek olsun. Biz onun 1%'ine bile katlanmadık. Bakalım. Yarışa katılmak diyor. Etrafımızda diyor o kadar büyük bir kalabalık şahitler var. Ne konuşuyor? Ne bu şahitler? Kim bu şahitler? O konuşuyor ve önceki bölüm 11'de büyük bir senaryo yazdı. Yani bütün kutsal kitabın tarihinden baştan sona kadar dünyanın yaratılışından son peygamberlere kadar İsa'dan önceye kadar anlattı ki büyük Allah adamları hepsi imanla yaşadı. Hepsi imanla yaşadı. Sen imanla yaşıyor musun? Ben demiyorum imanlı mısın? İmanla yaşıyor musun? Ve o da tek tek gösterdi ki büyük Allah adamları İbrahim'den tut Musa tamamı Davut hepsine kadar gösterdi ki onlar hepsi imanla yaşadı. Ne demek bu? Hani beklediklerini almadılar. İbrahim'e Rab söz verdi çok büyük bir halk olacak. Kaç tane çocuğu oldu? 2 tane. Bu büyük bir halk mı? İbrahim'e söz verdi bütün bu toprak senin olacak. Ne kadar toprak aldı? Bir mezar. İşte bütün bunların bize örnek olsun. Biz beklemeyelim bizim hayatımızda her şeyi beklediğimizi alalım da. Hayır, imanla yaşamak budur. İmanla yaşamak demek riske girmek, riskli bir yaşam yaşamak. Sen böyle yaşıyor musun? Yoksa cebimde ne kadar para varsa o kadar yaparım, öyle mi? Ne kadar gücüm varsa o kadar yaparım, öyle mi? Hayır, imanla yaşamak bu değil. İmanla yaşamak, Rab sana bir şey söylüyor ve görmüyorsun fırsat olsun elinde ve gene de yapıyorsun. Rab İbrahim'e konuşurken demedi. Bak şimdi büyük bir yolculuk yapacağız. Kalk şimdi reise bin, otobüse bin, Haran'a gideceğiz. Öyle demedi. Yola çık. Nereye gidiyorum Rab? Önce yola çık. Ama bilmiyorum nereye gideceğimi. Evet biliyorum. Önce yola çık. Birinci adım bu. Riske atılmak. İmanla yaşamak budur. Ve şimdi burada yazıyor ki büyük kalabalık şahitler var. Sanki bir firmaya dalmak istiyorsun ama emin değilsin iyi mi olacak, kötü mü olacak. Ama sonra çok kişiyle tanışıyorsun, hepsi de aynısını söylüyor. Aa, orası çok iyi bir firma. Tamam mı? O zamanla senin paranı ödüyor, yani sigorta yapıyor, her şey sırada. O zaman bu kişilerin sözlerine dayanarak ne oluyor? Kuraj buluyorsun bu firmaya girmeye. Onlar seni ikna etti. Onların şahitliğine dayanarak bir adım atıyorsun. Bu firmaya dalıyorum. Ve aynısı burada İbraniler 12:1'de aynısını yazıyor. Etrafımızda eski antlaşmada o kadar büyük bir kalabalık şahitler var. Onlara güvenerek biz bugün imanla yaşayalım. Dediğim gibi birçok kişi imanlı ama imanla yaşamıyorlar. Ve bu farkını yaşamak lazım. Bu farkını anlamak lazım. Bir takım öğretişi kabul ettin, iyi güzel. Ama buna dayanarak bir şeyler yapıyor musun? Buna dayanarak bir riske giriyor musun? Ve şimdi burada diyor ki riske girmek yani bir yarışa benziyor. Yarışmak. 1. Korintiler 10:11'de şöyle yazıyor. Şimdi bütün bu şeyler bize örnek olsun diye onların başlarına geldi. Konuşu İsrail tarihine. Hem de bize akıl vermek için yazıldılar ki biz artık bütün zamanların sonuna vardık. Yani Rab onlara ne söylemişti, ne vaat vermişti, biz onların meyvelerini şimdi sanki yiyoruz. Biz onların tamamlama zamanında yaşıyoruz. Evet, burada mesele oluyor bir yarış için. Bu yarışta birinci olmak önemli değil, yanlış anlama. Biz birbirimize karşı yarışmıyoruz. Biz değil yani, ben daha hızlı imanlıyım. Yani Bulgaristan'da hızlı sözü var ya, ben yani Hüseyin Bolt gibi daha böyle hızlı koşuyorum, öyle bir şey değil. Kim daha güzel imanlı, kim daha süslü, kimde daha fazla ruh vergileri var, öyle bir şey konuşmuyoruz. Önemli olan değil, birinci olmak, önemli olan yarışı bitirmek. Kaç imanlıyı gördüm, çok büyük bir hızla başlıyorlar ve sonra ilk fırsatta bum düştüler. Ya bazıları işte sanki ölüm yatağına gelmişler ve ondan sonra Rabbi inkar ettiler. Var öyle kişiler. Ve onun için önemli olan değil, birinci olmak, bitirmek önemli. Evet, sen belki kendine güvenemiyorsun ama şahitler sana kuraj veriyor. Sen katıl, bitireceğin yarışı. İbrahim, Musa, Davut, tamam hepsi, bütün peygamberler konuşuyorlar sana. Ben yarışı başladım ve bitirdim. Ve şimdi bir akıl veriyor. Daha okuyorum. Madem öyle bir yarış varsa, nasıl yarışalım? Madem öyle bir yarış varsa, nasıl katılalım? Bakın ne diyor. Madem öyle, bütün yüklerden ve bizi çok çabuk saran günahtan soyunalım. Ve bizim için hazırlanmış olan yarışta sabırla koşalım. İki şey söylüyor değil mi? Günah, yükler. İki şey, yükler ve günah. Günah anlıyoruz. Bir imanın hayatında günah varsa nasıl yarış katılacaksın? Nasıl? Bir imanın hayatında böyle sürekli devam eden bir yanlış hareketler varsa, yanlış düşünceler varsa... Hani bir inatla bir günaha sarıyorum. Ondan vazgeçmeyeceğim. Ne olursa olsun ben bunu yapacağım. Nasıl yarışacağım? Bu yarışta sana yük oluyor. Ama ikinci olarak bak mesela normal giysiler spor için uygun değil. Hani nasıl bugün giyinmişsin böyle yarışa katılamazsın değil mi? Pantolon dar, sıkıyor seni. Hani bir sporcu bambaşka giyin, çok hafif giyiniyor. Ve daha yarışa başlamadan önce bu fazla yükten kurtulmak lazım. Düşün bir kere, senin sırtında böyle 50 kiloluk bir çanta varken nasıl koşacaksın? Mümkün müdür? Nasıl yarışı bitireceksin? Bitiremezsin, gücün yetmeyecek. Ve işte bu da bize aynı akıl veriliyor. Senin sırtında bir yük var mı şu anda? Senin sırtında şu anda bir şey var mı seni eziyor, seni aşağı çekiyor? İki türlü olabilir, günah diyor ve başka yükler. Günah insanın ellerini ayaklarını bağlıyor, bunu anladık. Yani bunu konuşmaya gerek yok. Ama yükler ne olabilir? Çünkü bu da bir ayrım yapıyor. Hem günah hem yükler diyor. Var şeyler günah değildir ama onlar gene de imanlıya aşağı çekiyor. Gene de imanlıya engel oluyorlar. Bu yarışta başarılı olsun. Bu yarışı bitirsin. Artık dediğimiz gibi günah olmayan şey. Mesela kahır, sıkılmak, fesvese etmek. Bunlar büyük. Var mı öyle bir şey sende? Var mı öyle bir şey? Hani biz Almanca bir laf var, kafa kinusu. Sende var mı kafa kinusu? Hani bir hangi bir problem oldu, hemen devamını düşünüyorsun. Değil mi? Biliyoruz, hepimiz biliyoruz bu şeyi, değil mi? Hastalık olsun, başka bir zor, bir dert olsun. Hani senin çocuğun, ay hani böyle bir dert anlatıyorsan sen hemen devamını yapıyorsun. Bunlar seni aşağı çeken yükler. Fesfese etmek, kahırlanmak, Rab'a güvenmemek. Bunlar yükler. Ve Rab diyor ki bunları atalım. Ayrıca özellikle Bulgaristan'da ben bunu her zaman söylüyorum ve tekrar söyleyeceğim. 3 tane büyük yük var. Bizim topluluklarda hani bizim kardeşlerimiz için 3 tane büyük yük var. Biz bunları bir kere yani ayetin söylediği gibi atmasını öğrenirsek çok rahat yaşayacağız. Cennet gibi yaşayacağız burada yeryüzünde. Ama bu 3 şey bizi aşağı çekiyor. Nedir bunlar? Birincisi gereksiz krediler. Gereksiz krediler, gereksiz borçlar. Ben konuşmuyorum, hastalandın, hastaneye düştün, evin yandı, bu başka. Bazı borçlardan kaçamayız. Ama gereksiz borçlar var. Sadece bir malı beğeniyorsun, büyülenmişsin, tamam mı, televizyonda mı, komşunda mı, görmüşsün bunu. Bende de lazım olsun, remont, tadilat, evin daha güzel yapasan. Tamam, kimseye kimseye mana bulmuyor, paran varsa yap. Ama yoksa, niye kendini bu yüke sokuyorsun? Bir bondurun altına sokuyor. Bu gereksiz bir yük. İkinci bir şey evler. Evler. Bulgaristan'da halkın %95'i ev sahibi. Hemen hemen herkes ev sahibi. Herkesin bir evi var. Bazılarının 2-3 tane, 4 tane var. Köyde, kasabada, apartmanlar, evler. Normalde Bulgaristan'da ev sahibi olasın. Ev sahibi olmayan sanki sokakta kalmış skitnik gibi bir adam. Evsiz olmaz. Ve bu aynı kişiler gibi Avrupa'ya taşınıyorlar. Almanya, Fransa'ya, İngiltere'ye taşınıyorlar. Ve orada bunlar çok rahat 1000-1500 euro kira ödüyorlar her ay. O da ayıp değil. Neden? Ne fark var? Almanya'da halkın sadece %45'i ev sahibi. %55 kirada yaşıyor. Ama bizde öyle bir böyle bir sanki bir mecburiyet var. Ben lazım çocuğuma ev alayım. Almışsın ev, adam gene zanaat yok, hiçbir şey bilmiyor ve gene aç. Daha iyi değil mi bir zanaat kazandır ona? Daha iyi değil mi bir öğretesin ona, kendi parasını çıkarsın, ondan sonra isterse kirada otursun, ev alsın kendine. İşte bu gereksiz büyük. Gereksiz büyük. Ve tabii ki üçüncü olarak hepimizin bildiği bir şey, düğünler. Düğünler. Düğün lazım sevinçli bir şey olsun. Bir olay oldu ve bu olaya seviniyorsun ve sevinçini paylaşmak istiyorsun başkalarına. Ama biz bundan çok uzakız. Düğünler sevinmek için mesele değil, gösteriş için mesele oluyor. Düğünler oluyor diye şimdi ben seviniyorum, kızın çocuğum evlendi. Hayır, ben mecburum bunu yapmaya. Ve zaten düğünler olmuyor. Ne zaman iki kişi evleniyor? 1-2 sene sonra yapılıyor. Ne bu? Yüktür. Bunlar hepsi yüktür. Biz bu 3 konuda akıllı davranmayı öğrensek, Bulgaristan'da bile hayat çok güzel olacak. Bunlar bizi aşağı çekiyor. Bunlar bize yük oluyor. Ve Rab diyor ki bu yüklerden soyunun. Bu yükleri atın üstünüzden. Öyle ki yarışta başarılı olasınız. Yoksa az önce hani okuduğumuz gibi ne diyor? Yoksa canlarınız yorulacak, soluğunuz bitecek. Doğru. Kaç kişi bu yükler sebebine hani Mesih'ten soğudular. Gene imanlıyım diyorlar ama yok, yürekte yok artık bir ateş. Yürekte yok artık bir sevinç. Çünkü bu 3 büyük yükü atamıyoruz. Devam ediyoruz. Ve diyor ki nasıl koşalım? Yazıyor ki sabırla koşalım. Koşuların, koşmaların hani değişik mesafeleri var. En kısası 100 metre. En uzunu bir maraton. 42 kilometre. Buradan pazarcığa kadar düşünebiliyor musunuz? Buradan pazarcığa kadar koşarak git. 100 metre koşmak başka, maraton koşmak başka. 100 metre koşarken bütün enerjini, bütün gücünü bir patlama gibi bir anda harcıyorsun. Ama 42 kilometre koşarken bunu yapamazsın. Dikkat et. Hani yoksa çok güzel başlıyorsun en önde, bir bakıyorsun buf, bitiyorsun. Tüm gücün bitmiş ve herkes seni geçiyor. Ve sen yarıda kalıyorsun, yarışı bitiremiyorsun. Evet, 1952 olimpiyatlarda Helsinki, Finlandiya'da Çekya'dan Çek bir koşucu var idi. Adı meşhur Emil Zatopek. Ve bu adam Zatopek, onun koşma stiline herkes gülerdi. Çünkü öyle acayip bir koşma stili vardı ki yani deki de bununla mı yarışı bitireceksin? Öbür uzun mesafe koşucular gibi hareketlerini kontrol etmezdi. Ama her adımda sanki acı çekerdi. Her adım atarken sanki acılar içinde kıvranırdı. Oflardı, puflardı. Onun için ona bir takma adı olarak dedi ki Çek Lokomotif. Çünkü bir lokomotif gibi of of of puflardı böyle. Öyle koşardı. Yani çok yani elegant bir stil değil. Daha önce 2000 ve 10.000 metrede koşmuştu ve madalya kazanmıştı. 2000 ve 10 metre. Ama maraton yani 42 kilometre mesafe hiç koşmamıştı. Düşünebiliyor musun? Hiç koşmamıştı. Hayatında Sef de bunu yapıyor ve karar verdi ben maratona katılacağım. Ama çok fazla zorlandı. Ve dedi ki hani bitiremeyeceğim. Ama mucize gibi birinci yerde kaldı. Ve bu maratonu birinci yerde kaldı. Altın madalyayı aldı. Sonra gazeteciler ona sordular. Nasıl bunu yaptın? Senin koşma stilin o kadar garip bir şey, acayip bir şey. Ve gene altın madalyayı kazandın. Ve diyor ki inanın diyor çok defa vazgeçmek istedim. Ne zaman hesapladım daha kaç kilometre kaldı. Ruhum sıkıldı ve yarışı yarıda kesmek istedim. Düşünürken daha 20 kilometre kaldı, of bitti, yapamayacağım dedi. Ama her sefer kendi kendimi konuştum. Buraya kadar geldin ya, azıcık daha koşmaya gücün var. Görebildiğin bir hedef seçtim, mesela bir ağaç. Kendi kendime bir hedef seçtim diyor ki. Ve o ağaca kadar, o direğe kadar ve hiç anlamadan hem yarışı bitirdim hem de birinci yerde kaldım. İşte böyle. Öyle bir koşu içindeyiz. İmanla hayat buna benziyor. Biz sadece diyelim kısa bir zaman için parlasan, kısa bir zaman için çok güzel, hızlı bir imanla olasın. Ama sen bu yarışı bitir diyor. Yarışı bitir. Ruhsal hayatımızdaki yarışı bitirmek için aynı reçete, aynı resepte kullanalım. Kısa hedefler. Sen bütün imanla hayatını düşünürsen, ben 20 yaşındayım, Rab bana daha 60 sene verdi, ömür verdi. Bunu bitiremezsin. Ama sadece düşün. Bu ay bitireyim bir imanlı gibi. Bu hafta bitireyim bir imanlı gibi. Lekesiz, kazasız. Tamam, bu birinci konu. Ve benim için çok önemli bir şey. Herkes bunu anlasın. Çünkü maalesef birçok kısa görüşlü imanlılar var. Sanıyorlar kısa mesafe koşusundayız ama öyle değil. Bir maratondayız. İkinci bir konu. Şimdi bu daha önemli, daha sentral olan imanlı terbiye ediliyor. Ayet 4'ten 11'e o kadar okuyorum. Zaten günaha karşı dövüşürken henüz öyle bir duruma gelmediniz, kanınız dökülsün. Günaha karşı dövüşürken, insanlarla dövüşmüyoruz. Günaha karşı dövüşüyoruz. Yoksa unuttunuz mu Allah size nasıl kendi evlatlarına konuşurmuş gibi konuşuyor? Oğlum, Rabbin terbiyesini hor görme. O seni azaladı mı? Sakın umudunu kesme. Çünkü Rab kimi severse onu terbiye çekiyor. Ve kimi evlat yerini kabul ederse onu şamarlıyor. Demek ne vakit terbiye çekiliyorsunuz, o vakit Allah size evlatlara davranır gibi davranıyor. Çünkü var mı bir evlat babası onu terbiye çekmesin? Ama herkeste olduğu gibi siz de terbiye çekilmediniz mi, o vakit evlatlar değilsiniz, getirmek kazansınız. Üstelik beden babalarımız vardı. Bizi terbiye çektiler. Biz onları gene sayardık. O vakit ruhların babasına çok daha fazla boyun eğip yaşama kavuşmayalım mı? Öbürleri sadece kısa bir zaman için ve kafaları nasıl buyurduysa sizi terbiye çektiler. Allah gene bunu yapıyor bizim faydamız için. Öyle ki onun kutsallığını paylaşalım. Terbiye çekilmek elbette o anda kişinin hoşuna gitmez. Ona ağır geliyor. Ama sonra kim öyle alıştırılırsa o kişilerde yemiş olarak barışı getiren bir doğruluk meydana getiriliyor. Görüyor musunuz? Ne kadar derin anlattırıyor terbiye çekilmek. Terbiye çekilmek. Sen büyürken anan baban seni terbiye çektiler mi? Yoksa saldırdılar seni sokağa ne istersen yap öyle mi? Tamam belki öyle ama çoğu zaman hani hep az da olsa analar babalar terbiye çektiler bizi değil mi? Bu yanlış, bu doğru. Bu doğru, bu yanlış. Bunu yap, bunu yapma. Terbiye budur. Ayet 4'te diyor ki zaten günaha karşı dövüşürken henüz öyle bir duruma gelmediniz, kanınız dökülsün. Bir dövüş, bir savaş var burada. Ve kiminle savaşıyoruz? Günahla. Bakın ilk imanlılar çekilere, hani hayatlarındaki kötü olaylara nasıl baktılar? Anladılar ki biz günaha karşı dövüşüyoruz, savaş yapıyoruz. Yani nasıl normal savaşta yaralılar var, ölüler var. Aynı biçimde ruhsal savaşımızda da problemler, belalar oluyor. Hayatımızda hastalıklar, parasızlıklar ya da başka kayıplar oldu. Olacak da. Nasıl düşünüyorsunuz? Savaş derken ölü demekti. Savaş derken yaralı demekti. Ama biz ruhsal savaş lafını kullanıyoruz. Sanki bir şey olmayacak bize. Sanki biz Rab bizi öyle izolere yapmış, öyle bir zırh yapmış etrafımızda. Hiçbir şey bize olmaz. Bazı, daha doğrusu birçok kiliselerde bu konuşuluyor artık. İmanlıya bir şey olamaz. Ama öyle değil. Diyor ki, savaşta ölmek var. Siz o derece gelmediniz de ölesiniz. Demek hani Pavlus açıkça yazıyor. Var fırsat ölsün bir kişi ruhsal savaş içinde. Evet gene 1. Korintiler 10-13 şöyle diyor. Sizin başınıza henüz öyle bir hal gelmedi ki öbür insanlara da aynısı gelmesin. Çok doğru. Sen çekiyor musun? Neden çektin? Hastalık mı? İmansızlığa da yok mu hastalık? Hı? Hani parasızlık mı, işsizlik mi? İmansızlığa da yok mu bu? Sen diyebilir misin? Ben öyle çekile çekiyorum, sadece imanlılara yapılıyor. Aramızda öyle kişi yok. Bizim başımıza gelen normal şeyler. İmanlı, imansız, herkes görüyor bunu. Herkes bundan geçecek. Evet, Allah da sadıkandır diyor, benim için konuları onda. O izin vermeyecek, siz öyle bir denemeye düşeseniz, hani taşıyabileceğinizden daha büyük olsun. Ama deneme ile birlikte, aynı zamanda bir çıkış yolu da hazırlayacak, öyle ki onu taşıyabilirsiniz. Rab, ben taşıyamayacağım. Çok fazla deneme verdin bana, ispitaliye verdin bana. Yanlış. Böyle dua etme. Rab söz veriyor. Hayır, her zaman bir kaçış yolu vardır. Her zaman bir kaçış yolu vardır. O sana ancak bu kadar yük veriyor ki sen taşıyabilirsin. Evet. Sonra imanlının başına bir hangi bir çeki, bir zorluk geldi mi? O her zaman iman yüzünden değildir. Demek ki ay işte bak Rab bana ya bir dakika sen ne sanıyorsun? Hani Rab'e iman ediyorsun, imanlı oldun şimdi hani bu bir kerekten bütün zorluklar kalkacak üstünden. Öyle değil. Birincisi düşkün bir dünyada yaşıyoruz. Düşkün bir dünyada yaşıyoruz. Adem'in günahı ile, Havva'nın günahı ile dünya düştü. Çukurdayız. Kazalar, salgın hastalıklar, savaşlar, ekonomik krizler, bütün bunlar yani dünyanın halidir. Ve Rab bizi böyle hani nasıl, ne sandın? İmana geldi şimdi Rab seni bütün bu çukurda bulup alıyor, tak direkt o rahat bir hayata transfer ediyor, öyle mi? Eğer öyle olsa herkes imanlı olacak. Eğer öyle olsa imanın değeri kalmayacak. Bana ama bir şey olacak. Demek bu bir. İkincisi, kimi kere başkalarının yüzünden çekiyoruz. Başkalarının yüzünden zorluk görüyoruz, öyle değil mi? Babamız içkici ise ben de çekeceğim, anam da çekiyor, kardeşlerim de çekiyor. Bir kişinin yüzünden başkalar çekiyor, değil mi? Bu hayatımızı etkiliyor. Ve Rab bizi bundan almayacak bir imana gelmekle. Üçüncü, belki en zor anlamak için kendi kafasızlığımızdan da çekiyoruz, öyle değil mi? Öyle kararlar veriyoruz, ondan sonra şaşıyoruz. Niye bunu yaptım? Aa, Rab kurtar beni. Belki kurtarır, belki kurtarmaz ama o mecbur değil. Sen bu yolu seçtin. Nasıl? Akılsız karar verirken hani sonuçları çekmek lazım. Evet, ama bütün bu şeyler için bir amaç var. Rab bütün bu şeyleri kullanıyor bir materyal gibi, bir malzeme gibi, odunlar gibi bir amaçla. Terbiye etmek. Hiç bunu düşündün mü? İmanda büyümek için Rab ne kullanıyor? Biz sanıyoruz, Rab imanda büyümek istiyorum. Ve sanıyorum Rab bizi yollayacak bir hangi bir seminara, Rab yollayacak bir hangi bir lagere, bir kampa. Ve orada daha fazla öğreniyoruz Rab için ve döndüğümüz ay için çok büyüdüm imanda. Ha öyle değil. İncil'de bunu görmüyoruz. İncil'de Rab'in yolu başka. Rab zorluklarla bizi büyütüyor. İşte bunu duymak istemiyoruz. Bu olmadı şimdi. Sebep ve amaç. Bunun arasındaki farkı anlayalım. Sebep ne demek? Amaç ne demek? Sebep ve amaç. Başımıza kötü bir şey geldi mi? Sormuyoruz bu neden oldu. Bu sebep. Sebep derken geriye bakıyorsun. Arkana bakıyorsun. Neden? Önce bir şey olmuş da şimdi bu durumdayım. Bu sebep. Bunu arama. Ama amaç nedir? Amaç ileri bakıyor. Madem budur, hedef nedir? Bunun sonucu ne olacak? Amaç başka, sebep başka. Başımıza kötü bir şey geldi mi sorabiliriz. Bu neden oldu ama bu yanlış. O zaman geri bakıyoruz. Ve çoğu zaman cevap bulamayacağız. Eyüp da bunu yaptı. Neden? Neden Rab beni bu duruma soktun? Rab ona cevap verdi mi? 42 bölüm uzun okuyoruz. Hiçbir tane cevap yok. Hiçbir zaman Rab Eyüp'ü anlatmadı. Bak şimdi ben bir bağıs yaptım şeytanla. Senin üzerine onun için ben mecbur kaldım. Hani bu şeylere izin ver. Bunu hiçbir zaman hani Eyüp'ü anlatmıyor. Hayır, cevap yok. Ve sen de başlarsan Rab neden böyle oldu? Sebep nedir? Cevap vermeyeceksin. Ama ikinci bir soru var, amaç. Sorabiliriz, bu ne için oluyor, amacı ne, sonuç ne? O zaman ileri bakıyoruz. Ve sonra, zaman geçtikten sonra Rab bizi gösterecek, bize ne ders vermek istedi. Evet, terbiye budur. Rab'in terbiyesi budur. Bir baba kızını dövüyor. Sen de kızına soruyorsun, baban seni niçin dövdü? Niçin yaptı bunu? O diyebilir, çünkü onun pantolonundan para çaldım. Onun pantolonunda para çaldım. O nedir? O sebeptir. Geriye bakıyor. Tamam mı? Ya da kızan diyebilir, babam istemiyor, hırsız olarak büyüyeyim. Bu artık amaçtır. İleri bakıyor. Tamam mı? İleri bakıyor. Terbiye bu demektir. Terbiye aslında nedir? Ne amaçla yapılıyor? Rab bizi terbiye ediyor amaç için. İleri bakalım. İşte geriye baktın mı hep isyan edeceksin. Nasıl Allah idi bu? Ama eğer izin verirsen Rab seni terbiye etsin. Sabırla bekliyorsun. Ve o dereden, o zorluktan geçtin mi, çıktın mı? Şimdi anladım diyeceksin. Evet, terbiye aslında nedir? Ne amaçla terbiye yapılıyor? Birincisi, kızanımızı yetişkin duruma getirmek istiyoruz. Yetişkin duruma getirmek istiyoruz. Terbiye ediyoruz öyle ki kızanlarımız öğrensin ki yalnız yaşama, bir gün biz arada olmayacağız, onlara yardım edelim. Onun için terbiye lazım. Sadece para ile olmuyor. Ve ikinci bir şey, terbiye ediyoruz, kızanımızı kendimizi benzer kılalım. Herkesin huyu var, herkesin karakteri var ve sen istiyorsun çocuğun da sana benzesin. Senin karakterin ona geçsin, öyle değil mi? Normal olarak yani terbiye bunun için yapılıyor. Evet. Ve Allah bizi terbiye çekmekle ne iş bitirmek istiyor? Birincisi istiyor göstersin ki evlat durumdayız. Tamam mı? Okuduğumuz gibi her bir baba evladını terbiyeliyor. Ve Allah da bizi terbiyelediği zaman gösteriyor ki biz onun çocuklarıyız. Hiç terbiye yoksa ne diyor ki? Getirme çocuksunuz. El. Elsiniz. Hani sevgi yok. Ama sevgi yüzünden Rab bizi terbiyeliyor. Ve ikinci şeyi burada okuduk. Yaşama kavuşalım. Sonsuz yaşama kavuşalım. Bir çocuğu terbiye ettiğin zaman onu tehlikelerden korumak istiyorsun. Oğlum sıcak kümede eleme. Bu bir terbiyedir. Neden? Onu korumak istiyorsun. Hayatını korumak istiyorsun. Öyle değil mi? Ve günah aynı. Rab bizi terbiyelediği zaman bizi günahtan çekmek istiyor. Çünkü bu günah bize ölüm getiriyor. Günah bize önce zevk veriyor ama sonra zarar veriyor. Süleyman Özdeyişleri 3 ayet 1 ve 2. Oğlum unutma öğrettiklerimi, aklında tut buyruklarımı. Çünkü bunlar ömrünü uzatacak. Yaşam yıllarını, esenliğini artıracaktır. Nasıl bir doktor hastaya akıl veriyor? Bunu yaptın mı yaşayacaksın, yapmadın mı öleceksin. Sigaraya bırak yoksa 10 yaş ömründen kesilecek. Zayıfla yoksa bilmem ne. İşte Rab'in terbiyesi de aynı. O bizim ömrümüzü uzatmak istiyor. Ve daha fazla ona boyun eğelim. Daha büyük bir saygı gösterelim. Ve son olarak onun kutsallığını paylaşalım. Az önce okuduğumuz gibi ayette onun kutsallığını paylaşalım. Bu amaçtır. Hedef budur. Onun için onun gibi olalım. 2. Petrus 1:4. Bunlara dayanarak bize en büyük ve en kıymetli şeylere söz verdi. Öyle ki onlarla Allah'ın tabiatına ortak olasanız. Çünkü zaten dünyadaki kötü isteklerden gelen bozgunluktan kaçıp kurtuldunuz. Buydu kısaca Rabbin amacı. Neden bizi terbiye ediyor? Ve yazdığı gibi terbiye ilk önce insana iyi gelmez. Öyle değil mi? Kızan dediği zaman istiyorum. Sen diyorsun hayır. Bakı da vermeyeceğim. Kızan bozuyor, kendini yere atıyor. Kaç defa marketlerde, bakkallarda görüyoruz. Sen ne yapıyorsun? Sus. Sadece susturmak için hemen istediğini veriyorsun. Bu terbiye değil. Öyle değil mi? Ve ayet burada aynısını söyledi. Terbiye edilmek bize o anda iyi gelmiyor. Ve biz o ufak kızanlar gibiyiz. Rab dakikada istiyorum, lazım bana. Sabrımız yok. Rab diyor ki hayır, sana lazım değil şu anda. Ben biliyorum ne zaman ne lazım sana. Ve ne zaman ne lazımsa sana vereceğim. Bu söz var. Ama dakikada istediğini alacaksın, öyle bir söz yok. Biz ufak bu kızanlar gibiyiz. Hani kendini bakkalda yere atan kızanlar gibiyiz. Ama Rab biliyor bizi ne zaman ne versin. Terbiye bu. Şimdi üçüncü konuya geçiyoruz. Son olarak imanlı kendini toparlıyor. Madem anladın ruhsal bir savaş içindeyiz. Madem anladın imanlı hayat ne demek? İmanla yaşamak ne demek? Etrafta büyük bir kalabalık var. Ve madem anladın bu yarışa katılmaya çağrıldık. Ve madem biliyorsun Rab bizi terbiye ediyor, o zaman üçüncü bir şey ne lazım? İmanlı kendini toparlıyor, uyanıyor. Bak şimdiye kadar böyle yaşadım, kör, kapalı gözlerle bu imanlı hayat yaşadım. Şimdi bir vakit geldi kendimi toparlayayım, çeki düzen vereyim. Ayet 12-13. Onun için sarkık elleri kaldırın ve bükük dizleri durulturun. Ayaklarınız için dümdüz patikalar yapın. Öyle ki topal olan yoldan sapmasın ama iyileşsin. Bak ne yazıyor? Sarkık eller, bükük dizler ve topal kişiler. O zamanki bu mektubu ilk alan İbranileri konuşuyor. Siz bu durumdasınız. Elleriniz yorulmuş artık, sarkıyor. Dizleriniz çökmüş artık, yürüyemiyorsun. 50 kilometre yürüdüm ve bittin artık. Daha fazla yapamıyorum. Ve diyor artık siz topal oldunuz. Topal iman hayatta devam ediyorsunuz. Ve maalesef bugünlerde de çok kişi o durumda. İmanlıyız ama işte ne? Ellerimiz sarkık, dizlerimiz bükük ve topal iman hayatta devam ediyoruz. Ve Rab şimdi bu ayetlerle herkesi konuşuyor. Yeterin artık. Toparlayın kendinizi. Biliyorsunuz ne lazım yapmasın ama yapmıyorsunuz. Neden? Sarkık elleri kaldırın. Savaşmaktan yorulmuş bir askeri gösteriyor. Değil mi? Eskiden savaş daha zor idi. Durmadaki kendi muskulan yani kendi kaslarla savaşıyordun. Artık gücü yok. Allah'ın silahlarını kaldırsın. Evet. Sadece ellerini kaldır demek dua et. Bir örnek Efesliler 6. O da değil mi? Pavlus çok güzel anlatıyor bir imanlının silahları. Ve tane tane söylüyor. İşte hangi bir kasket var, işte botuşlar var, kılıç var vesaire. Ama en son olarak, yedincisi olarak en büyük silahı gösteriyor. Dua. Dua. Birçok kişi bunu kaçırıyor ve sayıyorlar. Sadece 6 tane çıkıyor ama orada 7 tane var. Yedincisi dua. Nasıl bir kişi bugün hani bir radyo ile uçakları çağırabilir, diyebilir ki biz artık baş edemiyoruz bu düşmanla. Uçaklar gelsin, helikopterler gelsin. Aynı biçimde biz dua ederek sanki helikopterleri çağırıyoruz. Ve diyor ki ikinci bükük dizleri doğrulturun. Yürümekten yorulmuş bir yolcu gösteriyor. Yani yürümekten yorulmuş bir yolcu. Bugün biz çok rahatız. Her bir yere arabayla, trenle, uçakla gidiyoruz. Eskiden köyden köye, kasabadan kasaba hani beygirler bile yoktu. Eşekler de çok kötüydü. Herkes yayan. 20, 30, 100 kilometre yayan giderdiler. Yolda düşmüş ayakları tutmuyor. Yeşaya 35:3-4 şöyle yazıyor. Gevşek elleri güçlendirin. Pekiştirin çözülen dizleri. Yüreğe kaygılı olanlara güçlü olun, korkmayın deyin. İşte Tanrımız geliyor, Tanrınız geliyor. Öç almaya, karşılık vermeye geliyor, sizi o kurtaracak. Madem biz Rabbi bekliyoruz, geliyor diyor. O zaman zaman geldi, kalkalım imanlı hayatımızda. Hele bir kalk, ilk adımı sen at, o zaman Rab sana gerekli gücü verecek. Sonra üçüncü olarak dedik, ayaklarınız için dümdüz patikalar yapın. Siz bir patika yapın diyor. Yolda zor yürüyüp sık sık düşen bir topal kişi gösteriyor. Bir anlamda hepimiz topalız, hepimizde hayatımızda zayıflıklar var. Hiçbirimiz nasıl lazımsa yürümüyor. Ve o zaman ne yapmak lazım? Dümdüz patikaları yapın. Hayatını sıraya sok. Tamam mı? Hayatını sıraya sok diyor, dümdüz patikalar. Ne kadar senin elinden gelirse sen yolunu hazırla. Sen gereken hani engelleri kaldır, düz yap hayatını. Evet. Bir kardeşin anlaşamıyorsun. Ne demek? Git konuş lazımsa özür dile. Senin patikan bozuk. Çukurlar var, engeller var. Düzelt bunu. Bedeninde bir problem var. Sigaraya kes, sağlıklı beslen, doktora git. Gizli günahın var. Ondan vazgeç, tövbe et. İşte böyle düz bir patika yapıyoruz. Son olarak evet kardeşler, kız kardeşler, bu bölümde apostol imanlılara kuraj, cesaret vermek istiyor. Devam etsinler, vazgeçmesinler. Ne kadar sık biz de yapamıyorum diye yalvarıyoruz, değil mi? Ağrıyoruz, ağlaşıyoruz. Ama bu aslında imansızlıktır. Sen dersen yapamıyorum, imansızlıktır. Birçok kardeşlerim konuşuyorum diyeyim, otur, kutsal kitabı oku, sistematik bir biçimde. Yapamıyorum, çok sıkılıyorum. Bu boş bir laf, imansızlıktır. Rab sana gücü verecek bunu yapasan. Evet, ve şimdi birkaç örnek göstereceğim. Kişiler ne kadar zorluklara dayanıp devam etti. Ve bunlar imanlı biri değildi. İmanlı biri değildi. Ve spor dünyasında birçok sporcu var. Hani büyük zorluklara katlanıp atlattılar bunu. Tamam mı? Birincisi, Johnny Fulton adında bir çocuk 3 yaşındayken bir araba onun üstüne geçiyor. 3 yaşındaki kızan düşün. Araba eziyor onu. Kalçaları, kaburgaları, kafatası, bacakları birçok yerden kırıldı. Hani 10-15 yerden kırık var. Herkes onun öleceğini beklerdi. Ama çocuk büyüdü, iyileşti, vazgeçmedi. Sonra büyük bir sporcu oldu. Ve 1000 metre yarışında koştu ve altın madalya kazandı olimpiyatta. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü vazgeçmedi. Walt Davis adında küçük yaşta adam çocuk felcine yakalandı. Descaparalyza biliyorsunuz. Korkunç bir şey. Yani bu hastalık bütün hayat kalıyor, iyileşme yok, hayat boyunca topal. Mutlaka görmüşsünüz öyle kişiler. Ama adam vazgeçmedi. 1952 senesinde olimpiyatlarda yüksek atlamada altın madalya kazandı. Çocuk felci bile yendi. İmanlı değil. Evet, Shelley Mann adında bir kadın, 5 yaşında bir kız iken o da çocuk felcine yakalanıyor. Ama gene de o da vazgeçmedi. Büyük bir yüzücü oldu. Yüzmek. Ve 8 tane rekor kırdı. 1956 olimpiyada altın madalya kazandı. Son olarak Karoli Tokaş adında bir Macar, Ungarya'dan bir sporcu. Macaristan'ın nişancılık takımında, yani ateş etmek takımındaydı. Ve en hızlı nişancıydı. Sonra askerlikte onun sağ elinde bir el bombası patlıyor. Askerlik yaparken bir kaza geçiyor ve onun elinde el bombası patlıyor. Tabii sağ elin o ateş eder, değil mi? Ne oldu şimdi? Bu Karoli adındaki adam sağ elini büsbütün kaybetti. Bum, kesti. Sana böyle bir şey olursa ne yapardın? Sıkıntı, kar, yani ne bileyim. Biz imanla çok efendiyiz, çok nasıl hassasız. Çok kolay vazgeçiyoruz. Ama bu adam vazgeçmedi. Yavaş yavaş alıştırdı kendini sol elini kullanmaya. Sol elini kullanmaya ve bu ateş etmeyi öğrendi sol elinin. Ve en sonunda iki defa 1948 ve 52'de olimpiyatlarda altın madalya kazandı. Güzel bir örnek. Biz imanlılar kendimize bakıyoruz. Hastayım. Ve tek amacımız nedir? Hastalık geçsin, gene yani iyileşeyim. Ve iyileşmek beden sağlığı bugünlerde en büyük değer gibi anlaşılıyor. Sanki Rabbin en büyük işi senin bedenine sağlık versin. Ama bu adam imanlı biri değil. Bize ne kadar büyük bir örnek veriyor. Onun amacı değil hani sağlam bir bedenim olsun. Ben istiyorum altın madalya kazanayım dedi. Sağ elin olmazsa sol elin oluyor. Ve gerçek bir imanlının düşüncesi böyle olmalı. Benim bir amacım var, bir hedefim var. Onun peşine gidiyorum. Ruhsal bir hedefim var. Onu istiyorum bitireyim, bu işi bitireyim. Benim bedenim ne durumda olursa olsun, sağlıklı mı, hasta mı, önemli değil. Ama bu iş bitsin. Bazen bize yani imansızlar bize bile büyük örnekler veriyor. Ve şimdi biz bu sözlerle bu konuşmayı bitirelim. Sarkık elleri kaldırın, bükük dizleri doğrulturun diyor. Tamam. Vakit geldi kendimizi toplayalım. Çok defa gevşek tutuyoruz kendimizi. Hayat bizi süpürüyor böyle istediği yere. Ama Rab diyor hayır sen buna karşı git. Sen düzeltir imanlı hayatını. Ve işte etrafımızda bu kadar büyük bir kalabalık şahitler varken sen bu yarışı sabırla bitir. Rab sizinle olsun.